Ayrım 18, Kelebeğin Umudu, Elif Öztürk, sayfa 193. Efe haftada 3 gün diyalize başlamıştı. İş bulamamış, sıkıntısı tavan yapmıştı. Selin'in bir tanıdığı vasıtasıyla bir dergiye spor eleştirmeni olarak işe girecekti. Pelin psikolojik olarak çok destek olmuştu. Selin'in öğrendiği her şeyi öğrenmek için çırpınıyordu. Diyaliz salonunda Işıl organ bağışının az olması hakkında konuşuyordu. Işıl, organ naklinde bağışın önemini bir anlasa bu milletimiz. Sedef, organ bağış merkezlerinde bazı hastaneler pompalanıyor. Şafak, doktorların ameliyat başına devletten para alması da ayrı bir konu. Nihat, kadavra ameliyatlarında uyum yüzdesinin %20'lere düşmesi çok kötü. Narin, başarılı olmalarında şüpheliyim. Fuat, ameliyat sonrasında hastaların kontrollerine evlerine yakın bir merkeze devam etmeleri gerektiğini kimse düşünmüyor. Ramazan ayı gelmişti. Fuat aklındaki sorusunu sordu. Fuat, diyaliz hastalarının oruç tutmalarının sakıncaları var mı? Aydın hemşire, elbette var. Tansiyonunuz düşebilir, fistülünüz zarar görebilir ya da aniden yükselebilir. Tansiyon yüksekliği veya şeker hastalığı varsa katiyen tutulmamalıdır. İlaçlarınızı kullanmamanız çok zararlı olacaktır. Sedef, peki diyalizde çalışanlar tutabilir mi? Aydın hemşire, elbette tutabilir. Halsizlik ve algılarda zayıflama yaşanmıyorsa neden olmasın? Tedaviler unutulmuyorsa, çekilecek sıvı miktarı karıştırılmıyorsa, her şey eksiksiz yerine getiriliyorsa bu kabiliyeti kendinde gören herkes oruç tutabilir. Şafak fakültenin tatile girmesinin ardından mağaza yetkilisiyle tekrar görüşmüştü. Diyaliz tedavisine gidip gelmesine müsaade edilerek çalışma isteğini söylemişti. Mağaza sahibi tarafından olumlu karşılanmış, asgari ücretin tamamını maaşı olarak alacağı düşüncesi ve sevinciyle hemen işe başlamıştı. Okul başlayana kadar çalışmak istiyor, bir miktar para biriktirmeyi de ümit ediyordu. Arda Eynem'in babasının yardımı ile bir inşaat firmasında staja başlamıştı. Okulunu bitirmesine 2 yıl olmasına karşın kendi için güzel bir deneyim olacağına inanıyor, bir yandan da cep harçlığını çıkarabileceğine seviniyordu. Narin eşinden boşanmıştı, kızı için velayet davası açtı. Genç kadın girdiği işlerde parfüm, şampuan, makyaj malzemesi, mutfak eşyaları, temizlik malzemesi satmaya devam ediyordu. Elinde katalogları eksik olmuyordu. İlk aydan sonra diyalize gitmesi yüzünden patronu ile sorunlar yaşamaya başlamıştı. Ramazan bitmiş, bayram günü gelmişti. O gün herkesin diyaliz tedavisi vardı. Servise her binen diğerleriyle bayramlaşıyordu. Arda babasıyla merkeze gelmişti. Hep beraber salona girdiler. Arda, sizin de işiniz zor valla. Bayramda da buradasınız. Personel, tatil yok bize. Nihat, deliye her gün bayram aslanım. Bayram neyimize bizim? Efe, bayramda diyaliz daha çok ihtiyaç. Arda, o neden? Efe, o kadar böreği, tatlıyı, yemeği yedikten sonra koşa koşa geldim de ondan. Fuat konuşulanları sessizce dinlemişti. Bayram günü oğlunun burada olması içine sinmemişti. Diyalize girdiğini, iğnelerin kolunda olduğunu görecekti. Bu durumdan rahatsız olmuştu. Kendi alışıktı bunlara. Kim bilir kaçıncı bayramı böyle diyalizde geçmişti. Mecburiyetler listesinde daha neler vardı daha önce katlandı, şöyle bir zihnini yokladı. Hiçbirinden bu kadar rahatsız olmamıştı, oğlunu eve gönderemeyeceğini biliyordu. Sabah da gelmemesi için ikna edememişti. Biliyordu, gitmezdi. Hastalar birer birer yataklarına yattılar. Diyaliz tedavisinin başlaması için hazırlıklar yapılıyor, makineler hastaların ihtiyaçlarına uygun olarak ayarlanıyordu. Beril hemşire Fuat'ın iğnelerini girmek için elinde bir tepsi ile gelmişti. Arda yatağın yanı başında bekliyordu. Hemşire hanım her zamanki gibi olağan bir şekilde iğneleri girip setleri bağladı. Tedaviye başlamak üzereydi. Fuat ilk kez diyalize girdiği için kendini üzgün ve perişan hissetmişti. Karşısında duran delikanlıya bakmak canını acıtmıştı. Gözlerini kaçırarak onunla konuşuyordu. Beril hemşire hastadaki gerilimi fark etmiş, oğlunu nazikçe salondan çıkarmıştı. Arda babasını defalarca diyalize girerken görmüştü. Bu sefer neden bu kadar ezgin olduğunu anlamamıştı. Büyüdükçe bir şeylerin değiştiğini anlayabiliyordu. Babası hastalık karşısında onunla duygu ve düşüncelerini daha az paylaşır olmuştu. Bu durum onu zaman zaman üzüyor ama hemen Eylem'in sözleri aklına geliyordu. Bir sohbetlerinde seni üzmemek için sana bahsetmiyordur. Senin anlamayacağını düşündüğünü sanmıyorum demişti. Böyle anlarda bu sözleri kulağında çınlıyor, daha çok geriliyordu. İçinden üzüntüsünü paylaşmaz ise nasıl azalır diye kendine soruyordu. Diyaliz tedavisi bitmiş, herkes çıkmaya hazırlanıyordu. Eylem kendini yorgun hissediyordu. Efe'nin ayak parmaklarına kramplar giriyordu. Sedef'in tansiyonu düşmüştü. Nihat bayramdan birkaç hafta sonra tanıştığı kız ile evlenmişti. Tatil diyaliz merkezine yerleşmişler, bir apart otelde kalmaları için devlet olanak sağlamıştı. Bir ev tutmak, düğün yapmak, eşya almak için maddi güçleri yeterli değildi. Hep aynı diyaliz merkezinde diyalize girmeleri karşılığında konaklama hizmeti almışlardı. Halil organ nakli sonrasında 3 ay boyunca hastane işleri dışında evden çıkamamıştı. Çok sıkılmıştı. Kortizonlar yüzünden 10 kilodan fazla kilo almış, suratı organ nakli olanlara özgü ay yüzlü halini almıştı. Karnı şiş duruyor, spor yapma yasağı olması ve ameliyatın yeni olmuş olması yüzünden vücut kitle indeksinde yağ oranı artmış, kas oranı azalmıştı. Mikrop kapmaması açısından ilk 3 ay çok önemliydi. Sedef, Şafak, Efe ve Selin zaman zaman ziyarete gelip arkadaşlarını oyalamaya çalışmışlardı. Organ nakli sonrası hakkında merak ettiklerini sormuşlardı. İçlerinde sağlıklı olabilme ihtimallerine dair umutlar yeşermişti. Sağlıklı olduklarında neler yapabilecekleri hakkında bitmeyen hayallerini hep beraber kurmuşlardı. Bölüm 16. Umuda Adım Adım. Efe çalıştığı dergide yeni arkadaşlar edinmişti. Görme engelli birisiyle tanıştı. Otobüs kazasında gözlerini kaybeden Aynur hikayesini anlatmıştı. Özel eğitim merkezinde aldığı bağımsız yaşam ve ev becerileri kursundan bahsetti. Eğitim sayesinde sekteye uğrayan yaşamının ve iş hayatının nasıl devam ettiğini anlatmış, eğitimin eksikleri hakkında konuşmuşlardı. Efe arkadaşı Sedef'in gözlerinde var olan retinaus pigmentosa'dan ve durumundan söz etti. Aynur genç kızın durumuna üzülmüş, onun da mutlaka eğitim almasını tavsiye etmişti. Ertesi gün diyalizde Efe heyecan içinde konuşulanları Sedef'e anlatmıştı. Genç kız baston kullanma konusuna çok sıcak bakmasa da gidip görüşmeyi kabul etmişti. Halil Eylül ayında yeni bir özel okulda işe başlamıştı. Maske takarak öğretmenlik yapmak zorundaydı. Tüm öğrencilerini organ bağışı hakkında bilinçlendirmek istemiş, sağlıklı olma durumunu herkese anlatır olmuştu. Sedef ilk görüşmeye gittiğinde görme engelli öğrencileri gördü. Kendi istedikleri yere tek başlarına kimseye ihtiyaç duymadan gittiklerini görmüştü. Bu durum onu çok heyecanlandırdı. Bağımsız yaşam için baston kullanma dersini hevesle almak istemişti. Ondan bazı raporlar istendi, gerekli belgeleri edinmek üzere oradan ayrılmıştı. Bir Kasım sabahında ışılı telefonu çalmıştı. Diyalize gitmek için hazırlanırken çağrıyı Halil cevaplamıştı. Halil, alo, doktor, merhaba, Işıl Puslu ile görüşecektim. Halil, buyurun, ben eşiyim. Doktor, ben organ nakli için hastaneden arıyorum. Işıl Hanım'a kadavradan böbrek çıktı. Organ nakli olmak istiyor, kabul ediyor musunuz? Halil, tabii, hemen geliyoruz. Doktor, peki işlemlerinizi yaptırmanız için bekliyoruz. Halil heyecan içinde telefonu kapatmış, güzel haberi sevdiği kadına vermişti. Işıl sevinçten bir çığlık atmış, küçük bir çocuk gibi ağlamaya başlamıştı. İki genç beden birbirlerine sarılmış, sevgi dolu kalplerinde tüm ışıklar yanmış, mutluluğun verdiği canlılık gözlerine yansımıştı. Halil hemen Işıl'ın babasından arabasını istemiş, çabucak evden çıkmışlardı. Genç kızın ailesi de gelmek istemiş ama engel olmuşlardı. Eğer ameliyat gerçekleşirse o vakit gelmelerini tembih etmişlerdi. Işıl hastaneye gidiş yolunda karmaşık duygular yaşıyordu. Ameliyatın gerçekleşmesine dair kalbinden mutluluğu ve heyecanı taşıyor, naklin gerçekleşmemesi ihtimali ise korkutuyordu. Tedirginliğini besleyen düşünceleri eşliğinde hastaneye girmişlerdi. Bir doktor ve hemşire onları organ nakli polikliniğinde karşılamıştı. Zamana karşı yapılan bir yarış vardı. Hemen yapılması gereken test ve tahlillere başlanmıştı. Yapılan işlemlerin sonucunu beklerken onun gibi birçok kişiyi çağırdıklarını fark etmişti. Kalbi yerinden çıkacak gibi çarpmıştı. Herkes aynı şey için oradaydı. Sağlığa kavuşma hayali ve umudu kalplerde aynı derecede nüfuz ediyor, korku ve heyecan duyguları aynı ölçüde nefes alıyordu. Kazanan sadece iki kişinin büyük ikramiye ile ödüllendirileceği, kaybedenlerin ise zamanı belli olmayan başka bir yarışa uğurlanacağı bir bekleyişti bu. Çağrılan çoğu hasta organ nakli için defalarca çağrılmıştı. Nakil olmayan kişilerin kalbi kırılır, üzüntü yumağında kendini bulabilirdi. Organ nakli için uzun aylar ve yıllar boyunca beklemek, yaşamak için tek olanak olan diyaliz tedavisini almak yıpratıcı ve yorucu olmaktaydı. Tekrar çağrılmak için ne kadar bekleneceğinin belli olmaması da hayal kırıklığı yaratmaktaydı. Yapılan tahlillerin sonuçları biten hastaları tek tek odaya alıyorlardı. Bir hastanın vücudunda enfeksiyon bulunmuştu. Organ nakli doku uyumunda birinci olan hasta elenmek zorunda kalmıştı. İkinci sırada olan hastanın PRA değeri pozitif gelmişti. Bir takım tedaviler veya çok fazla kan alımı sonucunda vücut kendini korumak için olması gereken seviyeden çok fazla antikor üretmişti. Bu durum organ nakli olmak için engeldi. Hastanın tedavi olması gerektiğine karar verilmişti. Üçüncü sırada ise Işıl vardı. Nakil olması için hiçbir sorun ya da engel yoktu. Tüm sonuçlar organ nakline uygun olarak gelmişti. Böbreğin bir tanesi ona nakledilecekti. Genç kadın önce duyduklarına inanamamıştı. Şaşkınlık ve sevinç içinde gerçek mi diye defalarca doktorlara ve sevdiği adam olan kocasına sormuştu. Genç kadının mutluluğu görülmeye değerdi. O an ona yepyeni bir kapı açılmış, bundan sonra iyi bir şeylerin olacağına dair umudu, hayata olan güveni filizlenmiş, köklenmişti. Kendini ağaç gibi güçlü ve sonsuz hissediyordu. Hayalleri gerçek olmaya başlamış, mutluluk zinciri şimdi tamamlanıyordu. Sevincin izinde genç kadın apar topar ameliyata alınmış, organ nakli başarıyla gerçekleşmişti. Aynı gün diyaliz salonunda üzücü bir olay yaşanmıştı. Diyalizde bir yaşlı hasta düşmüştü. Yardımcı personel gaddarca, insafsızca, vicdansızca davranmıştı. Hastalar duruma tepki göstermiş, çalışan personelin neden bu şekilde davrandığını anlayamamışlardı. Diyaliz sektöründe çalışmak yorucu ve yıpratıcı olabilir ama kimse bedavaya çalışmıyor burada. İş belli, dayanamayan çıksın. Yazık yaşlı kadının ezilen yerleri hemen iyileşmez. Zor değil, azıcık dikkat edecekler. Ayıp vallahi. Olayı Aydın hemşireye şikayet etmişlerdi. Yaşanan olaya bir tek Neriman kayıtsız kalmıştı. Genç kız hastalıktan sonra sıra dışı yaşamı ile hastalığa kafa tutmuş, 420 şeker ve 20 tansiyon ile geziyor, diyetine dikkat etmiyordu. Kafasına göre şekeri ve tansiyonu düşürmek için ilaç kullanıyor, doktorların müdahale etmelerine ve ikazda bulunmalarına karşın böbrek çalışmıyor zaten. Bir şey olmaz diyerek cevap veriyor, bütün kurallara meydan okuyordu. Düzensiz yaşam şekli, alkol ve esrar kullanması, özel hayatında günübirlik ilişkiler yaşaması, cinselliğin yaşam planında ön planda olması vücudunu ve psikolojisini olumsuz yönde etkiliyordu. Bedenini teşhir edecek şekilde açık kıyafetler giymesi ve dikkat çekmek için iç çamaşırları görünecek kadar aykırı davranışlarda bulunması. Hastalar ve yakınları tarafından uygunsuz görülüyor, tepkiyle karşılanıyordu. Akşam saatlerinde Işıl odasında kendine gelmişti. İdrar sondasının haznesine bakmış, dolu olduğunu görünce çok sevinmişti. Ameliyattan sonra yalnızca iki defa diyaliz tedavisi almış, kan değerleri istenen seviyeye ulaşınca diyaliz tedavisine son verilmişti. Sedef Özel Eğitim Merkezi'ne istekle ve merakla gitmekteydi. Ders gününü diyaliz tedavisini almadığı bir güne ayarlamışlardı. İstendiği gibi annesi de onunla gelip öğretmenlerden bilgi alıyor, onun bağımsız yaşamasına destek olmak, olanak sağlamak, kolaylaştırmak için neler yapması gerektiğini öğreniyordu. Genç kızın yapabileceklerini gördükçe ona uyguladığı kısıtlamalarını azaltacak, kızına olan güveni artacaktı. Korumacı tavrının, gereksiz ikazların ve engellemelerin yok olması için ise zamana ihtiyacı olacaktı. Sedef baston kullanmaya başladıktan sonra hayata olan güveni artmış, korkuları azalmaya başlamıştı. Bu ayki toplantı Sedef'in evinde gerçekleşiyordu. Genç kızın aldığı eğitim hakkında konuşmuşlardı. Uzun zaman sonra ilk kez Hande onlara katılabilmişti. Işıl'ın sağlık haberleri paylaşılmıştı. Doktor Hamdi'nin toplantılara getirdiği hastaların hayatları irdeleniyordu. Hayatlarını anlatanlara bu terapi gibi geliyordu. Bir sonrakine can atarak gelip daha sonra da ailelerini getirirlerdi. Hamdi hastaya yaklaşımda psikolojik desteğe önem veriyordu. Hemşireler de toplantılara katılıyorlar, aile gibi oluyorlardı. Katılanlardan alkol içeni, namaz kılanı, ateisti aynı masada oturuyorlardı. Hamdi'nin hastalarına nasıl iş bulduğundan bahsedilmişti. Selin ve Muzaffer iki karşıt düşünce ve inançları tartışıp duruyorlardı aylık toplantılarda. Farklı nehirlerden doğup aynı denize dökülüyorlardı. İkisi de aynı şeyi arıyordu. Ruhlarına ve bedenlerine şifa bulmayı umuyorlardı. Selin ile Muzaffer'in sohbet konularında inancın tek dili sevginin olduğu yer alıyordu. İki tür insan vardı onlara göre. İyi insan ve kötü insan. Arda yerinde kıpırdanmış, babasının hal ve tavrını tartmıştı. Arda, insan büyüdükçe hayalleri küçülür mü? Babam ve oğlum filminde duymuştum bunu. Evet arkadaşlar, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sorulan soru ortamda şaşkınlık yaratmıştı. Hande genç adamın baktığı yerde oturan Fuat'a göz ucuyla bakmış, aklına ilk gelen cevabı vermişti. Hande, hayalleri küçülmez, onlara olan inancı azalır. Aylin hemşire, hayallerine ulaşmak için sarf ettikleri emek azalır. Mehmet, büyüdükçe gerçeklerle boğuşmaktan hayaller imkansız gelir. Salih, gerçekler değil, geçinme kaygısıyla boğuşmaktan yüreğin ne için attığını unutur insanlar. Pelin, çekilecek zahmet için tercihler değişir. Efe, gösterilen sabır azalır. Doktor Hamdi, büyüdükçe çocukluğu unuturuz, saflığın ve sevginin yerine egolar ve hırslar alır. Hayal kurmaya bile ihtiyaç duymayız. İstiyoruzdur ya, o zaman illaki olacaktır. Ertesi gün diyalizde kumrunun fistülünde enfeksiyon oluştuğu anlaşılmıştı. Hastaneye yatması ve tedavi olması gerekmişti. Nari'nin annesi ile babasından kan grupları uymadığı için organ alamıyordu. Organ nakli için çapraz nakil sırasına girmek istedi. Işıl'ın şifasını bulmasından çok etkilenmişti. Kendi umutları canlanmıştı. Yeni bir işe girmiş, çalışırken de parfüm, şampuan, makyaj malzemesi, mutfak eşyaları, temizlik malzemesi satmaya devam etmişti. Elinde katalogları eksik olmamıştı. Pazarlama ve satış işinde kendini iyiden iyiye geliştiriyordu. Efe'nin bunalımları azalmaya başlamış, maddi olarak kendi ayakları üzerinde duruyordu. Ailesinden kredi kartlarını ödemek için para almıyor, babasının gizli gizli bıraktığı harçlıkları mutfakta bulunan dar günler kavanozuna saklıyordu. Pelin her durumda yardımcı olmaya çalışıyordu ama genç kızın ailesi Efe'yi hiçbir şartta kabul etmiyorlardı. Selin'in genç aşıklara sahip çıkması da yeterli gelmiyordu. Pelin ailesinin rızası ile her şeyin olmasını düşlese de sevdiği adama olan tutumları ve ilişkileri istediği yönde gitmiyordu. Eylem Arda'ya okuldaki arkadaşlarının hastalığa verdikleri tepkilerden bahsetmişti. Arda onu arkadaşlarından kıskanmış, Eylem ise kendi derdinden olan bitenin pek farkında değildi. Arda verdiği anlık tepkisine çok şaşırmış, neden böyle hissettiğine ve düşündüğüne bir sebep bulamamıştı. Onun için genç kız yeri dolmaz olsa da yalnızca bir arkadaştı. Kendine ötesi var mıdır diye günlerce sorup düşünmüştü. Kimseye yüreğinde esen sevda rüzgarından bahsedememişti. Hissettiği sıkıntı duygusu onu içten içe kemiriyordu. İç dengesi alt üst olmuştu. Kalbinde gezinen kıza karşı olan koruma hissinin nereden geldiğini bulamamıştı. Önce ona acıdığını düşünmüştü. Sonra böyle düşündüğü için kendisinden tiksinmişti. Kızın kendisine acıyanlara duyduğu nefreti hatırlamıştı.
18. ayrımın sonu. Sayfa 204.